Latin Amerika'da askeri diktatörlük ve kadın. Cynthia Enloe, Jennifer G. Sherimer, Ximena Banster, Marjorie Agosin, Rita Arditi. Derleyen Ümit Cizre, Serpil Üşür. Belge Yayınları, 1. Baskı, Aralık 1989. Türkçe'ye çevirenler: Alev Özkazanç, Leyla Keskiner, Hatice Deniz Yükçeker, Elçin Şahin, Kenan Özbay. Bu kitap 163 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Ocak 2012. Okuyan Güzin Arat. Plaza de Mayo Anneleri, Madres, Arjantin. 13 Nisan 1977 günü Buenos Aires'in merkezindeki Plaza de Mayo'da, Junta Genel Merkezi'ne yalnızca 100 metre uzaklıkta çocukları kaybolmuş 14 anne ilk kez bir yürüyüş düzenlediler. Morglarda, mezarlıklarda, devlet dairelerinde, silahlı kuvvetlerin özel kiliselerinde sürekli çocuklarını arayan ve oğlun biriyle kaçtı, kızın terörist arkadaşları tarafından öldürüldü türü iğneleyici cevaplar dışında bir şey elde edemeyen bu kadınları ortak kaderleri birleştirmişti. Sonunda bir gün, o zaman çoktan 60'larında olan Azucena de Vincenti öbür 13'üne dönerek, "Olmamız gereken yer burası değil. Plaza de Mayo. Günün birinde sayımız kabarıklaşınca Cazarozada'ya, başkana gidip kayıp çocuklarımızı ona sormalıyız." dediği anda ilk çekirdek anne örgütü oluşuvermişti. Kayıp ve gözaltına tutulanların yakınları grubu. Agrupación, Şili. Kayıp ve gözaltına tutulanların yakınları grubu 1974 yılının sonlarına doğru 20 üyeyle işe koyuldu. O zamana kadar bu insanlar Hristiyan eğilimli, Şili'de Barış İçin Dayanışma Komitesi'nin desteğiyle kayıp yakınlarını arayan bireylerdi. Pro Paz Komitesi ya da Chopachi diye bilinen bu komite, darbeden 3 hafta sonra 6 Ekim 1973'te kurulmuştu. Agrupación'un üye sayısı Mart'a gelindiğinde 75, Haziran'da 270 ve 1975 yılının sonuna doğru 323 olmuştu. Oğul, baba, eş ve erkek kardeşlerimizin ortaya çıkarılması için ortak destek grubu, GAM. Guatemala. GAM, 30 yıllık bir devlet terörü geçmişi olan ve son 20 yılda Latin Amerika'da en çok sayıda insanın kayıplara karıştığı, 38 bin olduğu sanılıyor, bir ortamın ürünü. Guatemala, hükümet politikalarına karşı örgütlenmiş az sayıda yurttaş grubu sayılmazsa, içinde hiçbir insan hakları izleme örgütü barındırmayan dünya yüzündeki az sayıda ülkelerden biridir. Guatemala, bu konuda önce olmasına karşın, GAM bu yönteme karşı direnen örgütlerin sonuncusu. Ancak bu ülkede yaşamını sürdürebilen tek ve ilk insan hakları örgütü örneği olarak 1970 sonlarında ve 1980'lerde kurulabildi. Önsöz. Bu derlemenin çıkış noktası Latin Amerika'da 1970'li yıllarda iş başına gelmiş olan askeri yönetimlerdir. Varmak istediği nokta ise bu yönetimlerin resmi bir devlet politikasına dönüştürdüğü adam kaçırma, kaybetme eyleminin etki ve tepki alanını oluşturan örgütlü kadın hareketlerinin açıklanmasıdır. Açıktır ki askeri müdahaleler ve yönetimler ve bir devlet politikası olarak şiddet ve baskının çeşitli biçimleri Latin Amerika'da yaygın ve olağan olgulardır. 19. yüzyılın ilk çeyreğinde, bağımsızlığın hemen sonrasında diktatör generallerin gerçekleştirdiği darbelerle sarsılan Latin Amerika, 1930'larda da popülist sivil iktidarları iş başına yerleştiren reformist generallerin askeri darbelerine sahne oluyordu. 1960'lı yılların askeri müdahaleler dizisi, 1964'te Brezilya'da, 1966'da Arjantin'de, 1968'de Peru'da, 1971'de Bolivya'da ise gerek oluşma koşulları ve kadroları, gerekse öngördüğü toplumsal, iktisadi ve siyasal model açısından daha öncekilerden ve daha sonra gelecek yeni dalga darbelerden farklı bir tipolojiyi oluşturuyordu. Gerçekten de 1970'li yılların ortalarından başlayarak bu yeni dalga geliyor ve 1973'te Şili ve Uruguay'ı, 1976'da Arjantin'i etkisi altına alıyordu. Bu son evrenin askeri yönetimleri derlememiz açısından iki yönlü bir anlam ve önem taşıyorlar. Her şeyden önce görülmemiş ölçüde baskıcıdırlar. Fiili ve potansiyel muhalefet odaklarına acımasız bir saldırıyı sistematikleştirmektedirler. Bunun bir sonucu olarak da kıtada askeri rejim karşıtı yepyeni bir direnme ve muhalefet biçim ve kadrosunun belirlenmesine yol açmışlardır. Salt kadınlardan oluşan örgütlerin başlatıp geliştirdiği bir muhalefet. İşte derlememiz bu birbiriyle ilişkili iki konuyu gündeme getirmeyi ve açıklamayı amaçlamaktadır. Baskıcılık boyutunun aldığı yeni biçimlere geçmeden önce nedenleri üzerinde çok genel olarak biraz duralım. Olayın kökeninde 1970'li yıllarda Latin Amerika'da uluslararası bağlamda iç ve dış koşulların değişmiş olması yatmaktadır. Bununla şunu söylemek istiyoruz. Her askeri müdahale ve yönetim o ülkenin kendi iç ve dış koşullarının o anki birleşiminin ürettiği bir bunalıma cevaptır. Koşullar değiştikçe bunalımın niteliği ve dolayısıyla askeri yönetimlerin verdikleri cevap modeli de değişmektedir. Bu modeller iktisadi, siyasal ve toplumsal düzeyleri içerir ve kullandıkları baskı ögesi farklı ölçülerdedir. Bir örnekle açıklayalım. 1960'lı yılların askeri darbeleri oluştukları bunalım koşullarına cevap olarak belirli bir gelişme modeli ve ona koşut bir devlet anlayışını yürürlüğe koydular. 1. Bu dönem askeri yönetimlerinin öngördüğü devlet yapısı ve gelişme modelinin en yaygın tartışılan kuramsal açıklaması Arjantinli sosyal bilimci Guillermo Odaniel'a aittir. Bürokratik otoriter devlet tezi olarak bilinen bu açıklamayla ilgilenenler ilk aşamada Odaniel'ın 1973'te yayımlanan Modernization and Bureaucratic Authoritarianism Studies in South America, Berkeley, University of California kitabına bakılabilir. Genelde iç piyasaya ve yerli sanayilerin korunmasına yönelik bir sermaye birikimi modeline yöneldiler. Devletin ve bürokrasinin tüm gücüyle ekonomiye aktif bir biçimde müdahalesini öngördüler. Çalışan sınıfların kurdukları örgütlerin siyasal sisteme devlet güdümünde ve denetiminde katılımını, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermesine rağmen kabullendiler. Bu katılım yoluyla onları güçsüzleştirip oyun dışı bırakmayı amaçladılar. 1970'lerin Arjantin, Şili ve Uruguay'ında ise daha yoğun bir bunalıma cevap olarak yeni sağ muhafazakar otoriter politikalar gündemdedir. Serbest piyasaya yönelilmiştir. Yerli sanayiler uluslararası rekabete açılmış ve bu nedenle anti-enflasyonist istikrar politikaları önem kazanmıştır. Bütün bu politikaların doğal bir ön koşulu olarak da örgütlü çalışan kesim siyasal sistemden dışlanmaktadır. 2. Şili, Arjantin ve Uruguay'ın 1970'li yıllarda geçirdikleri askeri yönetim deneyimlerinin ortak noktalarından yola çıkarak öncekilerden farklı bir model kurma çabalarına son örnek olarak şu iki eser belirtilebilir. Hector Chamis, From Bureaucratic Authoritarianism to Neoconservatism, Reassessing the Military Regimes on the Southern Cone in 1970s. Columbia University, The Institute of Latin America and Iberian Studies, Papers on Latin America, No. 4, 1988. Ve John Shannon, Patterns of Development in L. America Poverty, Repression and Economic Strategy, Princeton University Press, 1987. Bu son çizginin iz düşümü artık kirli bir savaşa dönüşen yeni ve daha etkili baskı göstergeleridir. Gerçekten de muhalif örgüt liderlerine, sıradan üyelerine, aydınlara, öğrencilere, kısacası tüm muhalif görünümlülere yöneltilen baskı eylemleri sistematikleştirilmiş, yoğunlaştırılmış ve resmi bir devlet politikasına dönüştürülmüştür. Bu dönemin en çarpıcı baskı yöntemi adam kaçırıp kaybetme, göstergesi ise kayıpların disappearances sayısıdır. Devletin açık ve gizli güvenlik birimlerince binlerce insan kaçırılmış ve kendilerinden günümüze dek bir daha haber alınamamıştır. Şimdi sayısal verilere kısaca bir göz atalım. 1976-1983 arasında Arjantin'de 8.960, 1973-1984 arası Uruguay'da 26, Şili için açık istatistikler olmamasına rağmen Şili İnsan Hakları Komisyonu'na göre 1973-1983 yılları itibariyle 1600 ile 2500 arası. 3. Alfred Stephen Rethinking on the Military, Princeton, Princeton University Press, 1988, sayfa 70. Arjantin'de sözü edilen dönemde sürdürülen kirli savaş öylesine kirlidir ki bazı belirsiz kaybolmaların faturası da eklendiğinde yukarıdaki sayının 2 hatta 3 katına yani 15 bin ila 30 bine yükseleceği iddia edilmektedir. 4. America's Watch, the State Department misinforms, a study of accounting for the disappeared in Argentina. 4. 1983. Bu kaynaklara göre Arjantinli kayıpların %30 ila 40'ı kadın olup bunların %10'u hamiledir. Arjantin ve Şili dışında derlememizde atıfta bulunulan diğer bir ülke olan Guatemala'da ise 1966'dan bu yana son 30 yılda kayıpların sayısı 38 bini, tüm Latin Amerika'da ise 90 bini bulmuştur. 5. Charles Gillespie, Uruguay's Transition from Collegial Military Technocratic Rule, Guillermo O'Daniel, Transitions from Authoritarian Rule, Latin America, The Johns Hopkins University Press, 1986, sayfa 173-195. Uruguay'ın askeri yönetimi adam kaçırıp kaybetme yerine tutuklama yöntemini benimsediği, Brezilya ise 1964'te iş başına gelen eski devre askeri yönetiminin daha az baskıcı siyasal reçetelerini uygulamaya devam ettiği için kayıp sayıları 125, düşük bir düzeyde kalmıştır. Bu durumda Uruguay rejiminin daha az baskıcı olduğunu söylemek zordur. Bir bütün olarak kirli savaş yöntemlerinin siyaset bilimi açısından ayrıntılı bir incelemesi yapılabilir. Bu yöntemlerin Latin Amerika'da ordularında iç bölücülere yönelik olarak egemenliğini sürdüren ulusal güvenlik öğretisinin bir ürünü olduğu kadar aynı zamanda onu etkileyen bir değişken olduğu ileri sürülebilir. Bu yöntemlerin toplumun belleğinin sansürü ve toplumun kendisinin tümden militarizasyonu anlamına geldiği de tartışılabilir. Yeni bir gelişme ve büyüme modelinin siyasal ve toplumsal koşullarının bu yolla oluşturulduğu, insana korku ve dehşet saçarak fiili ve olası muhalefetin susturulduğu da eklenebilir. Ancak biz gözlerimizi tüm bu uygulamaların kadınlar üzerindeki etkilerine ve oluşturulan örgütsel tepkilere çevireceğiz. Bunu yapmamızın nedeni kişisel bir konu tercihi olduğu kadar nesnel bir gerçekten yola çıkabilme olanağımızdır. 1970'li yılların sonlarından başlayarak Arjantin, Şili ve Guatemala'da kadınlar özgün bir amaç etrafında birleşerek bir araya geldiler, örgütlendiler. Kayıp eşlerinin ve çocuklarının başlarına gelenleri öğrenmek, yaşıyorlarsa ve gözaltında iseler mahkemeye çıkarılmalarını sağlamak, değillerse resmen ölmüş ilan ettirerek sorumlularından hesap sormak talepleriyle siyaset sahnesine çıkıverdiler. Askeri yönetimlerin kuş uçurtmadığı ve tüm nüfusun sindirildiği derin bir umutsuzluk ve korku ortamında salt kadınlardan oluşan bu örgütler ve oluşturdukları eylemler bu yönetimlerin korkulu rüyası haline dönüştüler. Bu rejimlerin zaten kuşkulu olan meşruluk temellerini fırtına gibi sarstılar. Zorlu bir savaşın verdiler, yaşamlarını tehlikeye attılar. Kayıpları hem ulusal gündemde tutmaya hem de uluslararası kamuoyunun desteğini sağlamaya çalıştılar. Gösteriler düzenlediler, toplu dilekçeler sundular, evlerde ve kiliselerde toplandılar. Ne olmuştu da çoğu kendi halinde toplum, devlet ve kilise katında sürdürülen cinsiyetçi toplumsallaşmanın ve dolayısıyla analık ve ev kadınlığı dünyalarının tutsağı olan bu kadınlar, kendileri için o zamana kadar kapalı olan kamu alanına ve siyasetin tam ortasına düşüvermişlerdi. Örgütlenmelerinin ve eylemlerinin dinamiklerini belirleyen ana etmenler nelerdi? Kim olarak ve kim için yaşamlarını tehlikeye atmışlardı? Ne değişmişti? Gerçekten özerk bir siyasal güç sahibi mi olmuşlardı? Eğer öyleyse toplumda nelerin dönüşümünün temellerini atıyorlardı? İşte bu derlemede sunulan makaleler tüm sorulara cevap arayışları niteliğindedir. Önce şu noktayı açıkça belirtmekte yarar var. Salt kadınlardan oluşan bu direniş hareketlerinin belirleyicileri arasında antimilitarist, barışsever, şiddet karşıtı bir evrensel kadın doğası ya da kimliği yer almıyor. Aksine bu hareketler askeri yönetimlerin tamı tamına bu balon kavramlara yaslanmış olduğu gerçeğini doğruluyor, gözler önüne bir kez daha seriyor. Olay şudur. Gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinin tamamına yakınında cinsiyete dayalı iş bölümünün toplumsal koşulları devlet katında en erkekçe yöntemlerle cinsiyetçi ideolojiler ve toplumsallaşma yollarıyla gerçekleştiriliyor. Geleneksel bir kadın kimliğini besleyen mitoslar, doyumlar, algılayışlar, ihtiyaçlar yerleştiriliyor. Latin Amerika toplumlarında da erkeklere karşı bu eşitsiz ve edilgin kadın benliği Katolik Kilisesi'nin tutucu imajlarının da yardımıyla Bakire Meryem, Madre de Familia, Marianis Somo gibi anneliği ve aileyi yücelterek kadını kutsal ev içine hapsediyor, üretim alanından, siyasal sistemden uzaklaştırıyor, marjinal bir konuma itiyor. Toplumdaki meşruluk temelleri demokratik sivil yönetimlerden daha tartışmalı ve sallantıda olan baskıcı askeri rejimlerse toplumu zora dayanarak yapılandırırken kadına ve aileye ilişkin bu ezik, edilgen, barıştan yana uysal, depolitize, norm ve kalıpları daha yoğun ve daha ustalıklı bir biçimde kullanıyor ve rejime destek gücü sağlıyorlar. Simona Bunstrom, hepimizin içinde var olan küçük naziye dikkat. Askerileştirilmiş Şili'de kadınların eylemliliği ve eylemsizleştirilmesi makalesinde görüldüğü gibi Pinochet rejimi bu imajları junta'nın yanında Bayan Pinochet'in liderliğinde harekete bile geçirebiliyor. Bu geleneksel asimetrik cinsler arası ilişki şemasının öbür yüzünde Latin kültürünün yerleşik bir erkek doğası ve kimliği de var. Maçoluk. Maşizmo. Bu kavrama atfedilen değerler, kadına atfedilen niteliklerin abartılı bir biçimde tam tersini içeriyor. Maço erkekler saldırgan, muhafazakar doğrultuda, siyasallaşmış kamu alanında tek erk sahibi, adeta horozlaşmış bir erkeklik statüsündedirler. O toplumun imtiyazlı bireyleridirler. Baskıcı yönetimlerin şişirerek pompaladığı kavram ve mitoslarla yeniden üretim alanındaki yani ev içindeki rol ve konumlarını iyice hazmetmiş, bellemiş, hiç de antimilitarist ve askeri yönetim karşıtı olmadığını gördüğümüz bu kadınları harekete geçiren etmenler nelerdir? Bu sorunun cevabı askeri yönetimlerin bizzat kendi elleriyle yerleştirdikleri çelişkilerdir. Bu çelişkilerden birincisinin maddi temelleri başta kaybolma olmak üzere rejim karşıtı erkeklerin sürgün ve tutuklama nedeniyle haneden çekilip alınmaları, geride kalan erkek bireylerin de ekmek paralarından olmamak için sinip susmaları yani bir anlamda toplumsal olarak yok olmalarıyla atılmıştır. Birlik ve bütünlüğü, dirliği zedelenen kutsal ailenin kadın bireyleri, geleneksel olarak hazır oldukları bir kimlik ve rol çerçevesinde bu kavramlar için harekete geçmektedirler. Militarist söylemin baş tacı ettiği analık ve eşlik, oğulların, kızların ve kocaların haneden koparılıp alınmalarıyla ayaklar altına alınmıştır. İşte bu analar ve eşler yine bu kimlikleri aracılığıyla ve onlara dayanarak çocuklarını ve eşlerini hastanelerde, karakollarda, mezarlıklarda, morglarda aramak yerine kamuya açık mekanlarda topluca kurdukları örgütleriyle sorumlulardan hesap sorma yöntemine başvurmuş, adeta rejime baş kaldırmışlardır. Çelişkilerden ikincisi derlemede yer alan yine Simone Bunstrom'un kadın siyasal tutuklulara uygulanan işkence, kadınların cinsel köleleşmesine ilişkin bir inceleme makalesinde açıkça sergilenmekte. Kaçan ya da işkence sırasında itirafta bulunmayan erkek siyasal tutukluların kadın yakınları yani kimliğini bir erkekle olan ilişkilerinden türeten kadınlar ve bunun yanı sıra siyasallaşmış bir başka grup kadın, İlkinde erkeklerini konuşturmak, ikinci grupta ise bu kadınların rejim karşıtı doğrultuda siyasallaşmayı bir yana bırakarak geleneksel ev içi rollerine geri çekilmelerini sağlamak amacıyla işkenceye tabi tutulmaktadırlar. Her iki durumda da askeri yönetimlerin işkenceci birimleri o çok dayandıkları kadın kimliğiyle çelişkili bir biçimde oynamışlardır. cinsel işkence yapmış, bu kadınların benliğinin ayrılmaz bir parçası olan cinsel kimliklerini aşağılamış, yıkmış ve evlerine dönme olanaklarını tümden yok etmişlerdir. Böylesine bir cezalandırma aşamasından geçen kadınların pek çoğu Latin Amerika'da insan hakları derneklerinin doğal tabanını oluşturmaktadırlar. Kadınların ve kurdukları örgütlerin baskıcı askeri rejimlerde soyundukları bu yeni rol, onlara otoriter bir askeri yönetim sisteminden ve demokratik sivil bir siyasal sisteme geçişi sağlama ve onu yaşatma anlamına demokratik bir siyasal kültür ve siyasallaşma sağlamış mıdır? Bunun yanı sıra bu kadınların çağdaş, feminist kuramın ve pratiğinin taşıyıcılarına dönüşmeleri, yeni toplumda kendileri için eşitlikçi bir konum talep etme olanağına kavuşmaları mümkün müdür? İlk akla gelen olumlu potansiyel bu kadınların geleneksel kadınlık kimliğine ve rolüne ilişkin tutucu devlet ve kilise söylemini siyasal bir içerik kazandırarak siyasallaşmış olmalarıdır. Bu siyasallaşma beraberinde getirdiği örgütleşme olgusu ile birlikte alındığında bilinç düzeyinden eylem düzeyine atlamış, baskıcı rejimin en önemli kurumu olan orduya, rejimin güdümündeki diğer kurum ve kuruluşlara kafa tutabilmiştir. Bu noktada sorgulanması gereken bu siyasallaşmanın yönü ve içeriğidir. Açıktır ki bu kadınların çoğu başlangıçta ne liberal çoğulcu demokratik hak ve özgürlüklerden ne de sol doğrultuda köktenci bir toplumsal değişimden yana olmak anlamında siyasaldılar. Birinci ayrımın sonu, sayfa 12.